Bir kitaptan, bir plaktan. Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Satır aralarında gün ışığı bekleyen anlamlı sözlerin peşine düşen programımızla bugün de huzurlarınızdayız. Anlamlı sözleri düş ve akıl tezgahlarında dokuyup okura sunan kalem erbabının insanlık hallerinden söz edeceğiz bugün. Genellikle yerden birkaç karış yukarıda sağa sola uçuşan düşünce baloncukları, sözcükler ve imgeler arasında dolanıp duran değişik bir insan türü olarak hayal edilir yazar takımı. Bugün onlardan ikisini, biri Tanzimat Edebiyatı'ndan, diğeri Cumhuriyet dönemi ilk kuşağından iki değerli fikir ve kalem ustasını günlük hayat sahneleri içinde insan taraflarıyla betimleyen bir küçük derleme ile huzurlarınıza geliyoruz. Vatan şairi Namık Kemal'in en büyük zevklerinden biri de mektup yazmaktı. Aile fertlerine, dost ve yakınlarıyla devrin yönetici ve edebiyatçılarına yazdığı binlerce mektup, bugün basılıp ciltlenmiş haliyle kitap raflarında ulaşılabilir durumdadır. 1877 yılında sürgün edildiği, 2 yıl sonra da Sancakbeyi olarak atanacağı Midilli Adası'ndan yazdığı mektuplarda kızı Feride ve oğlu Ali Ekrem'e içten bir dille seslenen Namık Kemal, yaşlarına uygun edebi yönlendirmelerde bulunmayı da ihmal etmez.
Ekrem Beyoğlumuz, mektubun geldi. Seni görmüş kadar memnun oldum. Yazıya okumaya çalış. Midilli'ye gelmek zor bir şey değildir. Fakat senin gibi çocukları babalarının yanına götürmek için yeni bir gemi icat etmişler. Direkleri kalemden, yelkenleri kağıttan imiş. Sen de elindeki kalemi, kağıdı direk ve yelken yapabilir, yanıma pek çabuk gelebilirsin.
Namık Kemal'in çocuklarına yazdığı mektuplarda özenli yönlendirmeler yanında tatlı sert uyarılara da tanık oluruz. Henüz 10 yaşındaki oğlu Ali Ekrem'e ulaştırılması için 1877 Ağustos'unda yine Midilli'den postaya verdiği mektupta "Beyoğlumuz" diye söze girip şöyle devam eder.
Bir mektubunu daha aldım. Yazıya biraz çalışıyorsun. Fakat Nefi Efendi'ye yazdırıyorsun da sonra sen kağıda geçiriyorsun. Benim her yerde kargalarım vardır, gelir haber verir. Onun için bu sefer pek aferin diyemeyeceğim. Kendi gönlünden ne düşünüyorsan onu kendi kendine yaz. Sonra imlasını Nefi Efendi'ye düzelttir, sonra temize çek de bana öyle gönder. Bakayım beni ne kadar seviyorsun, o vakit anlaşılır.
Değerli dinleyenler, ilgiyle, merak ve heyecanla okuduğumuz nice edebi eser, bilgi, görgü ve düş gücünden damıtılmış sahneler yanında yazarın bizzat yaşadığı olay ve anılardan da beslenir, ilham alır. Hatta bazısında kalpteki sızı ve hatırası o kadar derindedir ki yazar kalemi doğrudan yüreğine batırır ve öyle yazar. Reşat Nuri Güntekin, 30'lu yaşların son deminde Erenköy Kız Lisesi'nde Türkçe ve Edebiyat Öğretmeni olarak görev yaptığı sırada Neşvet adlı güzeller güzeli öğrencisine gönlünü kaptırır. Okuma yazma seven, edebiyatla ilgilenen o çağdaki kızların çoğu gibi Neşvet de engin bir alemin kapılarını önünde ilk kez ve sonuna kadar açan hocasına hayranlıkla karışık bir sevgi beslemektedir. Karşılıklı görünen ve giderek derinleşen hisler girdabında Reşat Nuri Bey, tüm cesaretini toplayarak genç kıza evlenme teklif eder. Ancak beklemediği bir karşılık alır. Dünyada en çok hayran olduğum, en çok sevdiğim hocam, kocam olamaz sözü Reşat Nuri Bey'in yüreğinde uzun yıllar sızlayıp duracaktır. Aynı yıl 1927'de Erenköy Kız Lisesi'nden yeni mezun bir başka öğrencisi olan Hadiye Hanım'la yaşamını birleştirir Reşat Nuri. İlk romanlarından Akşam Güneşi bu evlilikten bir yıl önce tamamlanmış ve ilhamını büyük ölçüde evlilik teklifini geri çeviren Neşvet Hanım'dan almıştır. Peki neyi anlatır Akşam Güneşi? Kısaca hatırlayalım.
Balkanların her gün yeni bir isyanla sarsıldığı imparatorluğun zorlu günleridir. Önce kurmay subay, sonra Makedonya'da komiteci olarak çarpışmalara katılan Nazmi Bey, aldığı bir yara ve yaşadığı kalp rahatsızlığı yüzünden İstanbul'a döner ve dinlenmeye çekilir. Kendisine babalık etmiş olan amcası, onu küçük kızı Şükran'la evlendirir. Adadaki çiftliğe yerleşirler. Bir süre sonra baldızı Naciye Hanım'ın kızı Jüli de adaya teyzesiyle eniştesi Nazmi Bey'in yanına gelir. Bu hayat dolu, ele avuca sığmaz genç kız, kısa zamanda enişte Bey'in gönlünü kazanacaktır. Bu imkansız aşkın, kendisi için kısa süreli bir akşam güneşi olduğunu fark eden Nazmi Bey, Jülide'yi kurtarmak için onu adanın varlıklı ailelerinden birinin mühendis oğlu İhsan'la evlendirir. Jülide bir süre sonra kocasına Bakü'den gelen cazip iş teklifi üzerine yurt dışına gidecek, eniştesine olan aşkı çabucak küllenecektir. Fakat Nazmi Bey bu ayrılığın acısına katlanamaz, çok geçmeden de bir kalp krizi sonucu vefat eder.
Sevgili dinleyenler, Reşat Nuri Güntekin 1926 yılında Erenköy Kız Lisesi edebiyat öğretmeni iken kaleme aldığı, kısaca özetlediğimiz Akşam Güneşi romanındaki Jülide karakterini işte tam o yıllarda yüreğini titreten öğrencisi Neşvet Hanım'dan esinlenerek kağıda dökmüştür. Neşvet Hanım, edebiyat hocası Reşat Nuri Bey'in evlenme teklifini geri çevirdikten sonra öğrenimine devam edecek, felsefe öğretmeni olacak, evlenecek ve nihayet 1940 yılında adını Edis koyacakları minicik güzel bir bebeği mühendis eşi Adnan Hun'la birlikte kucaklayarak annelik sevincini yaşayacaktır. Minik Edis Hun'un yıllar içinde büyüyüp ünlenecek ismini ve hikayesini sizler zaten biliyorsunuz.
Bir kere bakanlar
Sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Avni Anıl'ın Unutulmaz Nihavend şarkısını Nesrin Sipahi'nin sesinden dinledik. Değerli dinleyenlerimiz, yaşamı ve sanatından küçük kesitlerle andığımız Reşat Nuri Güntekin, ayağı yere basan, inandırıcı, içtenlikli kahramanlarıyla çağının toplum hayatını, o günkü anlayış ve yaşayışları en canlı tabloları halinde gözlerimizin önüne getirir. Reşat Nuri, 1938 yılında 7 Gün dergisinde yayınlanan söyleşide sevilen eseri Çalıkuşu'ndan söz ederken bakın neler anlatır.
O zamanlar genç kızlarda neşe ve serbestlik iyi alamet sayılmazdı. Ecnebi mekteplerinde yahut ileri aile muhitlerinde yetişmiş tek tük kızlar iyi bir gözle görülmez, fena insan olmaya namzet sayılırdı. Hatta klasik aileler böylelerini oğullarına almaktan korkarlardı. Ben bu eserde büyük bir çocuk demek olan genç kızda biraz tahsil, biraz neşe, hafiflik ve serbestliğin pek korkulacak bir şey olmadığını, böylelerinin zamanı gelince yahut hayatın zor saatlerinde kendilerini en ağır başlılardan daha iyi çekip çevireceklerini göstermek istiyordum. Gerçi uydurma bir vaka demek olan tiyatro ve roman, netice itibariyle hiçbir realiteyi ispat kuvveti vermemiştir. Fakat bahsettiğim tarzda insana karşı bir sempati uyandırılması da herhalde bir kâr olacaktı.
Her biri ayrı bir memleket gerçeğine işaret eden heyecanlı, sürükleyici eserleri ve yaşayan kahramanlarıyla nesiller boyu sevilmiş iyi kalpli, yenilikçi yazar Reşat Nuri'nin 1938 yılında Sedat Simavi'ye aktardığı görüşlerle bugünkü programımızın da sonuna geldik. Mikrofon başında
ben Osman Orkun Kara
ve ben Nilgün Doruk. Programı hazırlayan Aydın Arıcıoğlu ile birlikte en iyi dileklerimizi iletiyoruz. Bir kitaptan, bir plaktan.